Ayrım 4.
Bu satırları yazmadan önce Moskova'da yayınlanmış olan Marksizm-Leninizmin İlkeleri adlı el kitabının son baskısına şöyle bir göz gezdirdim. Batılı kapitalist ülkelerde komünizmin seçim yoluyla kuzu kuzu iktidara gelebileceğini bile benimser gibi bir halleri olduğu halde kapitalizmin ille de işçiyi yoksuldan yoksul edeceğine, hatta orta sınıfları bile bu yoksulluğa katacağında direniyorlar. Oysa Jures böyle düşünmüyor. O bir kere kapitalist liberal burjuva düzeni içerisinde işçi örgütlerinin işçinin yaşama durumunu düzeltmek yönündeki başarısına inanıyor. Giderek bu düzeyde işçilerin mutlaka yoksuldan da yoksul olması gerekmeyebileceğini öne sürüyor. Ünlü manifesti iyice hırpaladığı sayfeleri okurken bizdeki yobaz solcuların ne hale geleceklerini görmek isterdim doğrusu. Fakat şimdiden gördüğüm şudur ki Fransız kapitalist gerçeğine bakarak da Jaurès daha doğru görmüştür denebilir. Sömürgeciliğin meyvelerini paylaşan bu düzende işçi sınıfının hiç şüphesiz zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri de var. Gayet elverişli çalışma koşullarını sendika savaşları ile elde etmişler. Şimdi en kestirme yoldan beğenmedikleri bazı işçileri başka ülkelerden ithal edilen işçi kardeşlerine aktarmanın yolunu arıyorlar. Bu iki işçi türü üstünde durunuz ve altını çiziniz. Aslında Çin'le Rusya'nın, daha doğrusu yoksullar sosyalizmi ile varlıklılar sosyalizminin arasını açan belki de budur. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl içinde bu konuda çok tartışılacaktır demek hiç de falcılık taslamak değil. Bu konuyu niye kurcaladım? Fransız basını, hanidir ithal edilecek 10 bin Türk işçisinden söz ediyor. Dediklerine bakılırsa bir tek bir üzlü nokta, Türk buraya uyamaz da geri dönmek isterse yolculuğunu kimin ödeyeceği noktası kalmış. Onu da giderirlerse tamam. Türk el emeği bir lokma ekmeğinin ardından Fransa'ya da göçmeye başlayacak. Almanya'daki, Belçika'daki, İsviçre'deki durum nedir bilmiyorum. Fakat Fransa'daki durum bu anlattığım olacaktır. Fransız işçi sınıfı ile onun beğenmediği pasaklı işler arasında kara bir astar teşkil etmek. Bu ağır gelmiyor mu Viyana kapıları edebiyatının çocukları? Daha şimdiden zarif ve nazlı şarkıcı Michel Arnaud, züppe bir hanımın berberine hizmetçisinden yakınmasını deyimleyen bir şarkısında şöyle birkaç söz de söylüyor. İspanyolu denedim kaçtı. Türklere ne dersin? İyiymiş diyorlar. Az yer, çok da çalışırlarmış. Biliyorsunuz gurbette olsun, sılada olsun çalışmak ayıp değildir demiş eskiler. Belki de ayıp değil ama böylesi acı. Ve bunun günahı, vebali ve utancı Türkiye Cumhuriyeti toprağında 3 milyon işsiz birikmesine sebep olanların boynuna. Meraklısı için notlar. Erik Maria Remarque özellikle bizim kuşağın gözünde iyi bir romancı olarak kalmıştır. Bunda Batı cephesinde yeni bir şey yok, üç arkadaş, insanları seveceksin, zafer abidesi gibi hemen hepsi de zamanında Türkçe'ye çevrilen romanlarının etkisi elbette büyük oldu. Öyle sanıyorum ki bunları izleyen öteki romanlarını da tek ve genel bir başlık altında toplamak, hepsine aslında insanları seveceksin için düşündüğü ilk başlığı vermek olasıdır. Enkaz. Zira bu gerçekçi ve duygulu yazar eserlerinin bütünüyle iki dünya savaşıyla bundan arta kalan beşeri enkazı anlatmıştır. Hem de sarsıcı, okuru birçok yerinden yakalayan bir dille anlatmıştır. Türkçe'de yayınlanan son kitabı Tedirgin Hayat'tır. 7. Lawrence'in Tarih Kitabı. Şeytanın işi yok, içime bir kurttur düşürdü. Lawrence'e, şu tarih kitabını versene biraz dedim. Lawrence, 12 yaşlarında, ince ve uzun, havai bir kız. Aynanın karşısına geçip, kendi kendine olmayacak öyküler anlatmasını, küçük ve sevimli yalanlar söylemesini seviyor. Ortaokula bu yıl başladı. Merakımı kurcalayan bakın ne? Bizim çocuklar gibi onlar da ortaokulun ilk sınıfında ilk çağ tarihini okuyorlar. Acaba diyorum bizim bütün tarih eğitimimize temel teşkil eden o ünlü ve vazgeçilmez göç yolları haritasından haberleri var mı? Biz bildiğiniz gibi Sümerlilerin, Hititlilerin hatta Etrüsklerin İç Asya'dan göçmen Türkler olduğunu biraz da inanmaya inanmaya okur dururuz. Peki ya onlar ne yapıyor? Lawrence'in tarih kitabı çok iyi düzenlenmiş, çok iyi basılmış. Hele renkli resimleri, kabartma haritaları adam akıllı göz alıcı. Bizimkilerde olduğu gibi onda da tarihin en karanlık çağlarından bu yana doğru haritalar birbirlerini kovalıyor. Gel gelelim göç yolları haritası yok. Sümerliler, Hititliler, Finikeliler, Persler, Yunanlılar ve Çinliler ulu uygarlık ateşleri olarak parlayıp parlayıp sönüyorlar. bizim atalarımızın uçsuz bucaksız imparatorluklar kurduğunu okuduğumuz Orta Asya stepleri üzerinde sadece şu not: avcılık ya da çobanlık eden göçebe kabileler. İlk akla gelen elbet şuna benzer bir düşünce: Allah Allah, bir yanlışlık olmalı. Bunu hemen bir başkası izliyor. Bir yalan söyleyen var. Kendi payıma bunlara biraz utanç duygusu, epeyce kuşku, bir hayli de öfke kattığımı söylemeliyim. Git bir özür bulur gibi oldum. Adamlar diye düşündüm. Site uygarlığına ulaşmış, alfabeyi bulmuş, yerleşik halkların tarihini öğretiyorlar çocuklarına. Oysa biz Asya'nın o ölü gezegen ıssızlığında at koparıp durmuşuz, onlara ne? Anladık ama Uygurlara ne demeli? Kültügin yazıtlarını nasıl unutmalı? Hem sonra şu da yok mu? Tut ki İç Asya'dakiler göçebeydi, uygar sayılmazdı. Peki ya Sümerliler, ya Hititliler neyin nesi? Dünyanın ilk uygarlıklarıymış bunlar diyor kitap. Biz de öyle biliyoruz, öyle biliyoruz ama Orta Asya'dan, orada yaşamakta olan Ural Altay ırkı halklarının arasından kalkıp göç ettiklerini de biliyoruz. Onlarsa bu pek önemli kaynak sorununu dil ayrımlarına dayanarak bambaşka bir türlü çözüyorlar. Sümerliler olsun, Hititler olsun, Karadeniz'in kuzeyinden göçmüş Hint-Avrupa ırkından uluslarmış. Tıpkı Medler gibi. Bunu der demez ne yapıyorsun? Bütün Ön Asya uygarlığından Türk'ün adını toptan siliyorsun. Bu uygarlığı Aka ve Dor, dolayısıyla bir başka Hint-Avrupa uygarlığı olan eski Yunan uygarlığının önüne koyuyorsun, tamam. Bir taşla kaç kuş birden. Hitit ve Sümer'in Minos ve Yunan üzerindeki dehşetli etkisi biliniyor. Tanrılarını o bütün Batı uygarlığının ve özellikle edebiyatının hayran olup kopya çektiği mitolojilerini bile onlardan yürütmüşler. Bu şerefi İç Asya'dan gelme göçebe ve çoban barbarlara bırakmak var mı? Haksızlık mı ediyorum? Belki. Ama şimdi siz biraz burada durun. Ben 48 yıllarına, Pangaltı'daki Suna Pastanesi'ne kadar şöyle bir uzanacağım. Soğuk ve ince bir yağmur camlara sivri elifler çiziktirecek. Nemli bir tömbeki kokusuna sarınmış Osman Bey ve Şişli emeklileri 1001. Bezik Partisi'ni yayvan ve tok gülüşmelerle bitirecekler. Hasan Tanrıkut'la biz Türk tarihi üzerindeki tartışmamızı bırakıp yeniden başlayacağız. Hasan Tanrıkut'u yeniler tanımaz. Eskiler çokluk yanlış tanır. O çocuk yüreği, genç kız bakışları ve alim kafasıyla Cumhuriyet Edebiyatı'nın İnsan gibi, Hamle gibi, Gün ve Gerçek gibi önemli dergilerinde kendisini belli etmiş. Edebiyat Fakültesi Toplum Bilim Kürsüsü'nden birkaç aydın öğrenci grubuna odak noktalığı etmiştir. Doktora tezi, Türk tarihinde toplumsal tabakalaşma konusunda gerçekten ilgi çekici bir çalışmaydı. Toplumsal sınıf ve sınıf çatışması kavramlarını İç Asya'dan başlayarak tarihimize uygulamak istemiş, daha işe başlar başlamaz ayağı şöyle bir taşa takılmıştı. Toplumsal Türk gelişmesinin konakları, Batı'dan aktardığımız toplumsal evrim grafiğinin konaklarına uymuyordu. Klan, kabile, site, ulus, imparatorluk dizisi bizim oralarda bambaşka bir düzen tutmuş, Uygurlar dışında kalan bütün Asya toplulukları daha aşiret konağındayken geniş imparatorluklar kurmuşlardı. Tanrıkut'un bu imparatorluklara Aşiri İmparatorluk adını vermiş olduğunu, ayrıca toplumcu anlamdaki efendi köle, ırgat derebeyi, işçi patron karşıtlıklarına, Türk tarihi için sürü sahibi, çoban karşıtlığını eklemek zorunda kaldığını hatırlıyorum. Tezini hiçbir zaman kabul etmediler. Hasan Tanrıkut'u ise faşizm yedi. Şimdi İstanbul sokaklarında ölmek trenini kaçırmış siyah paltolu yorgun ve sarışın bir ceset gibi yalnız dolaşıyor. Ve ben, Jean Divongo'nun bir yazısını okuyup yıllarca sonra Suna'da çekiştiğimiz noktaya paldır küldür geliyorum. Bütün toplumsal oluşmaları bir tek anahtarla açıklayabilir miyiz? Ne diyor Duvignaut? Sömürge durumundan ayrılmakta olan Asya ve Afrika uluslarının toplumsal yapı ve gelişmelerini %100 batılı normlara göre değerlendirip sonuçlar çıkarmaya kalkışmak pekala yanlış olabilir, diyor. Lawrence'in tarih kitabına dahi isterseniz bu işaretin aydınlığı altında bir bakalım. Ola ki Türk, daha doğrusu Ural Altay halklarını kendi normlarına göre değerlendiriyorlar. Daha doğrusu tarihi anlamda her türlü değerin dışında tutuyorlar. İyi ama nerede bizim o kadar övdüğümüz, nesnelliğine kurbanlar kestiğimiz batının evrensel aklı, bilimsel bilinci? Üstelik Türk tarihiyle ilgili ilk rastladığım kitaba el atıp ne görüyorum? Fakat durun, önce kitabın adına, sanına bir göz atalım. Mustafa Kemal ya da Bir İmparatorluğun Batışı. Yazarı Benoist Maşin. Hemen söyleyeyim ki, bilimsel olmaktan çok siyasi bir kitap. Bununla beraber yazar Osmanlı tarihine girmek, oradan Mustafa Kemal ihtilaline geçebilmek için Türk'ü Orta Asya'dan itibaren izlemek zorunluluğunu duymuş. Öyle de yapmış. sözlerini başka Frank yazarlarının, bu arada Myrus Pershon, Stephen Ronard, Colonel Lamouche, Leon Cahun ve Albert Comper'ın aynı yoldaki araştırmalarıyla da destekliyor. Dediği ne? Şu. Ural Altay ırkına bağlı uluslar yani Moğollar, Hunlar ve Türkler M.Ö. 6000 yılından bu yana İç Asya'da gayet örgütlü devletler kurmuşlardır. Bu uluslar coğrafya ve iklim belasına yerleşik bir uygarlık düzenine girememişler, göçebe ve yaygın bir uygarlık düzenini yaratmak ve sürdürmek zorunda kalmışlardır. Bu onların geri ve kaba olduklarını deyimlemez. Zira örgütlenmesini, madenleri işletmesini, çeliğe su vermesini pek hala biliyorlardı. Aralarından kopan bir kol Mezopotamya'da Sümer, bir başka kol Ön Asya'da Hitit uygarlığını yaratmış. Daha sonraları bir başka kol Attila'nın komutasında Avrupa işlerine kadar ilerlemiştir. Sümer ve Hitit kabartmalarında görülen tiplerin İç Asya tiplerine benzerliği, Türk dillerinde Sümer diline uygun kelimelerin hala yaşamakta olması yadsınamaz. Hadi bakalım çıkın işin içinden çıkabilirseniz. Tarih bilgini değilim, toplum bilimci asla. Yalnızca enayi yerine konmaktan hoşlanmayan bir Türk aydını olarak ilgiliyim bu sorunla. Siz de en az benim kadar ilgili olsanız gerek. Gördüğünüz gibi sokuldukça çatallanıyor, çatallandıkça burnumuzun direğine direğine acı bir sızıdır yayılıyor. Gerçekten bir yalan söyleyen var mı yok mu araştırmak, bulup çıkarmak tarihçilerimizin işi. Yalnız benim gördüğüm ve bildiğim şu ki, Lawrence'in tarih kitabında ve bütün ilk çağ tarihi boyunca Türk'ün ne adı var ne de sanı. Bu böylece biline. Meraklısı için notlar. Jean Davignod'u tanımıyoruz. Ben nerede bir yazısını görsem okurum. Çağdaş ve gerçek yazarların çoğu gibi kapsamı ve çalışma alanı geniş bir yazar. Son olarak L'Empereur de Milieu adlı bir romanı yayınlandı. Besbelli derinlemesine bir roman. Henüz elime geçirip okuyabilmiş değilim ama bir eleştirici kitaptan söz ederken bakın ne diyor. Davignod'un romanı insan varlığının jeolojisidir. Gel de meraklanma. 8. Öteki Batı. Avrupa, tarihi kararlar verme tekelinin uzun zaman yalnız kendisine ait olduğuna inandı. Yükselme ve gelişme dönemine doğru da sayılabilecek bu görüşten çıkarak başka uygarlıkların ya hiç var olmadığına ya da bir işe yaramadığına hükmetti. Bunun ne üzüntü verici bir yargılama hatası olduğu gittikçe meydana çıkıyor. G. Balandiye. Kongo Kralı 1. Alfonso ile şüphesiz tanışmıyorsunuz. Adını bile duymadınız. Onu bırak, Kongo Krallığı deyimi bile tuhafınıza gidiyor. Oysa bu kral 1. Alfonso daha 15. yüzyılda Avrupa ile ilişkiler aramış. Ülkesini çağdaşlaştırmak amacıyla Portekiz'den teknik yardım istiyor. Lizbon'la Roma ile haberleşiyor. Elçilerinden bazılarının Latince konuştuğunu biliyoruz. Demek bir de Afrika Orta Çağı var. Avrupa'nınkine benzemediği de pek açık. Büyük Sahra'nın hemen hemen altında boy boy çeşit çeşit toplumsal kuruluşlar, uygarlıklar. Hele Ghana, Mali, Songhai ve Tombuktu. İster siyasal ister kültürel planda olsun, daha o zamandan yaratıcı kaynaşmalar, bileşimci varlıklar halinde beliriyorlar. Daha sonraları Gine Körfezi'nde dolaşan 17. yüzyıl gezginleri, kocaman kocaman kımıl kımıl yaşamakla dolu şehirlerle karşılaşınca düştükleri hayranlık ve şaşkınlığı anlata anlata bitiremeyeceklerdir. Bunları ben uydurmuyorum. Rüyamda da görmedim. Aklı başında bir adam, Sorbonne'da Afrika Sosyolojisi okutan Profesör George Balander yazıyor. Bu eski, adamın içini buran ve hiç alışılmadık Afrika görüntüleriyle söze girişim, belleğimizde yer etmiş Hollywood Afrikalılarından kalma yamyamlık ve barbarlık izlenimlerini silmek için. Gerçekte bizi Balander'in toplum bilimci Afrikasından Tarzan filmlerinin ısmarlama egzotizmine kaydıran, kaydırmak da ne laf, buna düpedüz inandıran sömürgecilik gerçeğidir diyeceksiniz. Peki ama sömürgecilik gerçeği nedir? Tutumsal, ekonomik ve toplum bilimsel açıklamaların içinde Batı'nın epi topu bir avuç Avrupalının teknik üstünlüğüne yaslanarak adım adım bütün yeryüzünü ahtapot kolları arasına alması, sömürmesi değil mi? Hem de ne doymaz bir iştah, ne azgın bir şiddetle. Afrika'dan önce Amerika'da yaptıklarını sayabilirdim. Bugün hemen herkes Kolomb öncesi Amerikan uygarlıklarının önemini ve değerini biliyor ve benimsiyor. Başlangıçta böyle miydi ya? O yeryüzü uygarlıklarının gülü, insancı ve akılcı Batı'nın gözü kanlı öncüleri, Conquistadores'ler, kutsal ve Katolik Hristiyanlık adına kırmızı Aztek ve İnkaları uysal ve barışçı uygarlıklarının kanında boğdular. Yığınsal öldürümler, zincirleme yakıp yıkmalar, devlemesine soygunlar. Merkantilizmin altında yatan altınları kızılderili kanıyla boyalı olduğunu belki bir yerlerde okumuşsunuzdur. Üstelik yaptıklarını sevaplığından emin, işkence ve zulümlerini gravür gravür gelecek kuşaklara bırakmışlar utanmadan. Kazıklanmış İnka, boynu vurulmuş Aztek, ateşe verilmiş tapınak. Dahası var, Batı'nın o ünlü ilk destanı Şanson de Roland'ı şöyle gözden geçirin yeter. Eğer bizim Köroğlu hergelesinin bazı koşmalarını, varsağılarını okuyup Sadiku elinden kuşkulandıysanız çabucak vazgeçeceksiniz. Sık sık denilen şu, yıktık, yaktık, Müslüman tayfasını ya Hristiyan ettik, olmayanların boynunu vurduk. Ukala çok, şimdi burada biri çıkar der ki, iyi ama eski hikayeler bunlar, Batı'nın batılığından öncesi. Oysa Rönesans'ı düşün, buhar makinesini ve elektriği vesaire vesaire. Önce bir uyarma. Bu değerlendirme Batı'nın kendi yapısına ve tutumuna göre kurduğu bir değerlendirmedir. Yanlış demek değil elbet. Ama benimsemeden önce tartışma kapısını daima açık bırakmak gerekmeli. Sonra yanıt. Çağdaş Batı'nın davranışını hangi birimle ölçerseniz ölçün, eski ve orta çağlarından daha insancı ve ileri bulamayacaksınız. Neden mi? Batı'nın güçlenmesi bu gücüne yaslanarak yeryüzüne kendi yasa ve değerler düzenini, insanlığın yasa ve değerler düzeni olarak zorla kabul ettirmesi asıl bu çağda başlıyor da ondan. Üstelik kendini yalnız ve saltık, egemen duyar duymaz, bütün kuşkulardan tertemiz elini yıkıyor. Olduğu gibi görünüyor gözümüze. Peki nasıl? Sömürgeci, savaşçı, saygısız ve barbar, ırkçı vesaire. Yok yok, henüz sapıtmadım. Aklım çok şükür başımda. Ne dediğimin pek hala farkındayım. Hele işkillenin biraz. Basma kalıp edinilmiş ön yargılarınızın üstüne sorgu işaretleri kondurun. Sonuç olarak varacağınız nokta, benim şimdi bulunduğum noktanın tıpkısı değilse benzeri olacaktır. Şaşmaz bu. Sömürgeci dedik, bu belli. 2 kere 2, 4. 19. yüzyıl sonunda dünyada Hristiyan olmayan bağımsız ülke kalmış mıydı acaba? Evet. Ya 3 ya 4. Osmanlı, İran ve Japon imparatorlukları ve Afganistan. O da eğer bağımsızdılar diyebilirseniz bunlara. Savaşçı dedik, bu da belli. Son 300 yılın bütün savaşlarını aşağı yukarı Batılılar çıkarmışlar, son ikisinde bütün yeryüzü halklarını da kendileriyle birlikte ateşe sürüklemişlerdir. Saygısız ve barbar dedik, bu da açık. Eğer bütün Doğu, Güney ve Kuzey elini şakağına koymuş, haldır haldır ölüm ve kalım sorunlarını yeniden kendine göre bir sıraya koymaya, tartışmaya, uygarlığını kendi koşullarına ayarlamaya çalışıyorsa, bu ne avareliğinden ne de can sıkıntısından ileri geliyor. Batı zorla, hileyle, yalan ve dolapla onlara ait her şeyi onlara yasaklamış, geçmişlerine tükürmüş, geleceklerini keyfine göre biçmiş, onurlarını karalamış. Tanık mı? Sürü sepet. Malgaş'ı dinle. Sömürgecilik dönemi Malgaş uygarlığı için bir yıkım oldu. Dilimizi ve uygarlığımızı yeniden canlandırmaya uğraşıyoruz. Kamerunlu'yu dinle. Batılının gözünde ben ne yapsam, nasıl hareket etsem suçluyum. Giyinişim, konuşuşum, görenek ve geleneklerim sadece onunkine benzemediği için aşağılanıyordu. Hadi bu ülkeler yakayı sıyırdı diyelim. Peki ya Antilli ya da Güyanlı zencilerin ilkokullarında tarih dersine başlarken bugün bile "Atalarımız Golvanlılar, uzun boylu, sarışın, çok bıyıklı adamlardı" demelerine ne buyurulur? Daha ne vardı, ırkçılık mı? Siz ırkçılığın Batı ülkelerinden başka herhangi bir ülkede siyasal ve toplumsal bir dram haline geldiğini gördünüz mü Allah aşkına? Elbette hayır. Irkçılık Batılı beyaz Hristiyanların önce Semit Yahudilere, sonra siyah, kırmızı ve sarılara karşı yükselttiği bir uygarlaşma ayrıcalığı duvarıdır. Bari aralarında birbirlerine karşı adam gibi davransalar, ne gezer? Şuraya aklıma geliveren birkaç kelimeyi gelişigüzel sıralayacağım. Her birisi içiniz sıra öyle cehennem çağrışımları uyandıracak ki dediğime hemen katılacaksınız. Engizisyon Saint Bartholomew gecesi kırımı. 100 sene savaşları. Dachau, Buchenwald. İnsan saçından, kumaş derisinden abajur, yağından sabun. Gaz odaları ve ölüm trenleri. Misillemeler. Oradour Glan. Olmadı mı başka şey? Gelmiş geçmiş bütün Asya ve Afrika barbarlarının yanında çocuk oyuncağı kalacağı bir şey. Terör bombardımanları. Stratejik ve taktik amaçsız, askeri hedefsiz, sadece yıldırmak için öldürmek. Belgrad, Amsterdam, Hamburg, Leipzig ama asıl Dresden. Kadın, çocuk ve ihtiyar 135 bin ölü, şehrin yarısı. Gözünü kapa ve aç, bir eski şehri yok say. Uzun söze ne hacet canım, Hiroşima üzerine o melun bombayı soğuk ve tüyler ürpertici bir eşek şakası yapar gibi bırakıveren uçağın kanatları Batı uygarlığının renkleriyle damgalı değil miydi? Diyelim ki bu hızlı sözleri bana Cezayirli ya da Ganalı bir aydın söylemiş olsun. Ben de aklım sıra açık gözlük edip ona sorayım. Peki ya Michel-Ange, ya Goethe, ya Ibsen, Flamand ressamları, Mozart, Beethoven, Bach, sürrealistler? Sözlerimi bıçak gibi kesip şöyle diyeceğinden kıl kadar kuşkum yok. Çok kibar, çok varlıklı, çok ince bir komşunuz olsa sizin. Konağın duvarları usta ressamların tablolarıyla süslü. Kitaplığı en namlı yapıtlarla yüklü olsa, piyanoya çöktü mü Bach'ı, Monteverdi'yi derya gibi çalkalandırsa parmaklarıyla. Şiir okumaya durdu mu duyarlılığına vurulsanız. Ama bir gün öğrenseniz ki bu kibar kültürlü komşu bu evi kurmak, bu inceliğe varmak için çevresindeki bütün komşularını haraca bağlamış, kimisini vurmuş, kimisini kırmış, kimisini evinden yurdundan etmiştir. Yine de ona aynı saygıyı duyar, elini aynı iştenlikle sıkar mısınız ve sıkarsanız aynada kendi suratınıza nasıl bakarsınız? Bir diyeceğiniz varsa buna, yazın da ona ileteyim. Meraklısı için notlar. George Palandier, özellikle Afrika halklarının yeni gelişmelerini ve tarih içindeki gerçek yerlerini öğrenmek isteyenlerin mutlaka tanıması gereken bir yazar. Afrikuye Ambigüe adlı kitabını da, çeşitli dergilerde yayınladığı yazıları da her zaman ilgi ve merakla okudum. Batı uygarlığı dediğimiz emperyalist teknolojinin bütün oburluğuyla girdiği bu uzak ve talihsiz topraklarda ne yaptığını ve ne halde olduğunu galiba biraz daha iyi anladım. 9. Çuvaldızı kendinize. O ara Acar filmde Ver Elini İstanbul'u çeviriyoruz. Tezgahta bir defile sahnesi var. Boylu poslu manken kızlar lazım. Gel gelelim, yapımcı fazla açılmak istemiyor. Figürancılar adet üzere bize değirmi kalçalı, ufarak, kenar mahalle dilberleri gönderiyorlar. Rejisör çekmem diye diretiyor. Al takke ver külah. Yapım direktörü eldekilerle karıştırmak şartıyla iki profesyonel Fransız mankeni bulup çıkarıyor Yeşilçam sokağının bulaşık çamurundan. Endamlı, yürümesini ve salınmasını az çok bilen koca koca kızlar bunlar. İşte Jocelyn'i böyle tanıdım. Plan aralarında ışıklar değiştirilirken bir iki laflanma dış kabuğunu aydınlatmaya yetti. Paris'te televizyonda büyük terzilerin yanında çalışmışmış. İstanbul'a ilkbahar modellerini tanıtmaya gelmişlermiş. Ayak basar basmaz geniş bir ilgi ve sempati çemberi içine girmiş. Birkaç film, birkaç evlenme, sayısız beraber yaşama teklifi. Bir sürü de röportaj. Başı sıkıştıkça şu ya da bu konu üzerinde bilgi edinmek için filmden sonra da beni aradı. Her defasında zenginlik düzeyi biraz daha yükselen bir adres bırakarak. Sonuncusu Hilton, sonra epeyce zaman İstanbul'un bir çeşit sosyetesinde düşesler gibi hüküm sürmek. Ve bir gece yarısı Yeşilköy'den düşesler gibi Paris'e hareket. Evvelki kış soğuktan solukların duman duman buz tutup ayakta kaldığı bir Şubat akşamı, Hotel Claridge'in önünde burun buruna geliyoruz. İyi ama nerede o düşes? Önümdeki bu hor kullanılmış yorgun kısrak mı? Saçlarının boyası geciktiğinden neredeyse iki renk, tırnakları kırık, cilası düşmüş. İlk kendimize attığımız kahvede grogunu yılgın gece kadınlarının tiksintiye benzer gülümsemesiyle acı acı yudumlayan. İstanbul'u uzak ve eşsiz bir saltanat rüyası gibi anıyor ve ben o konuştukça usul usul yaşamının iç çemberine giriyorum. Televizyona hiç uğramamış. Büyük terzilerin kapısından geçmemiş, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya ve Çin Hindi'ne beyaz kadın ulaştıran gizli eller bundan birkaç yıl önce onu da kontrata bağlamışlar. Bağlanış, o bağlanış işte. Bugünlük konunun bu yanıyla az ilgiliyim. Asıl bu gösterişli ama zavallı kızcağızın sadece ve sadece Fransızlar diye orada gördüğü kaşkavalca itibara tutuluyorum. Yalnız orada mı? Buradaki Türk öğrencilerinin en yakışıklıları bile en cim karnında bir nokta, en koyun bakışlı Fransız kızlarını tavlamak için oyulmadık kabaklara girmeye hazırdırlar. Hem canım, aklı başında sandığımız nice zevatın Avrupa ikametlerinden rüyanızda görseniz can havliyle yatağınızdan fırlayacağınız kaknem kaknem eksik etekleri eşim diye yüklenip getirdiklerini hiç mi görmedik? Peki niye bu rağbet? Altında ne yatıyor bu aşırı düşkünlüğün? Belki... Hayır, daha önce başka bir şey anlatacağım.